Kitabın adı Kindar Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 24. ayrım. 17. bölüm. Burada düzeni hemen hemen kurduk komutan. Eğer ararsa hazır sayılırız. Eğer ararsa, Teğmen ve eğer o Leary'yi kaçırmak için kullandığı yöntemi kullanacak olursa. Bu sabah Brian Kelly ile temasa geçtiğinde aynı yöntemi kullandı. Eve elini ekrandan görünmeyecek şekilde bağlantının altından sertçe sallayarak habire konuşup duran McNab'e susmasını işaret etti. Onu buraya çekersek yakalayabiliriz komutan, yeter ki bu tarafa bir adım atsın. Dua et de atsın, hem de çabuk atsın Dallas, yoksa ikimizin de başı fena yanacak. Oltayı attım, yutacaktır. Adamdan bir ses çıkar çıkmaz beni ara. Ekran kapanırken Eve, ilk sizi arayacağım diye mırıldandı. Sonra dönüp yatak odasını geçici kumanda merkezi haline getirmek için ekipmanı kurmakta olan McNab ile EAD'den iki arkadaşına ''Biraz sessiz olur musunuz?'' diye bağırdı. ''Burada parti vermiyoruz.'' Adamların çenesi hiç durmuyordu. Eve bu ekibi kurmayı aceleye getirmiş olabileceğini düşünerek biraz endişeleniyordu. Ama zaman onların aleyhine işliyordu. Sinyal takip aletleri, atlatma üniteleri, kulaklık ve susturucuları ile birlikte üç takım cep bağlantısı etrafa yayılmış durumdaydı. Kayıt cihazları bağlantılardan herhangi birinin ilk çalışında devreye girecek şekilde ayarlanmıştı. McNab, Eve'in iş yerindeki bağlantısını da oraya yönlendirmişti. Eve gerekli her şeyi merkezden bir teslimat minibüsüyle getirtmişti. Böylece eğer adam oteli gözetliyorsa bile, arka kapıya yanaşıp malzeme indiren ticari bir araçtan başka bir şey görmemiş olacaktı. Ne bir tek üniformalı polis vardı, ne de polis robotu. Altı polis memuru, lobide danışma görevlisi, hizmetli, taşıyıcı kılığında nöbet bekliyordu. Eve'in birliğinden bir dedektif, kapı görevlisinin yerini almıştı. İkisi mutfakta aşçı, diğer ikisi de çatı katında hizmetli kılığında çalışmaktaydılar. Bütün bu adam ve malzemelerin bölüm bütçesine açtığı delik her geçen dakika büyüyordu. Eğer işler ters gidecek olursa bu birilerine çok pahalıya patlayacaktı. Hesabın dönüp dolaşıp ona kesileceği de muhakkaktı. Ama işlerin ters gitmesine izin vermeyecekti. Huzursuzca odadan çıkıp ferah salona geçti. Yatak odasındaki pencereler gibi buradaki pencereler de jaluzilerle kaplatılmıştı. İçeride polislerin çalışma yaptığından yalnızca otelin sahibi olarak Rourke'un ve otel müdürünün haberi vardı. Öğleden sonra saat 2'de Dublin'den gelen uçağın Kennedy'ye inmesinden bir saat sonra bir başka polis memuru otele Brian Kelly adıyla giriş yapacaktı. Her şey yolunda gidecekti. Yeter ki adam arasın. Ama neden aramıyordu? Rourke ikinci yatak odasından çıkıp salona gelince karısının çatık kaşlarla jaluzili pencerelerden dışarıya baktığını gördü. Hiçbir ayrıntıyı atlamadın. Tekrar tekrar düşündüm. Harekete geçmek için fazla bekleyemez. Brian'ın seni kendisinin arayıp her şeyin uydurma olduğunu anlamasını riske edemez. Jenny'yi aradığında ona kimseyi aramayacağına, kimseyle konuşmayacağına, senin onunla temasa geçmeni bekleyeceğine söz verdirmişti. Ama Brian hiçbir söz vermeye yanaşmamış. Ayrıca adam Brian'ı az da olsa tanıyorsa eğer, Brian'ın kafasına estiği gibi hareket edeceğini biliyordur. Doğru, onun için de onu almaya çabucak gelecektir. Onu öldüreceği yeri çoktan hazır etmiştir. Ayrıca hiçbir riske girmek de istemez. Brian iri yarı, çok da güçlü bir adam. Üstelik kavga etmeye de alışık. Çok fena mücadele edebilir. Rourke başıyla onayladı. Onu şaşırtıp hazırlıksız yakalaması lazım. Aynen. Bence ne yapacaksa hemen burada yapmayı planlamıştır. Brian bir şoför, bir haberci, senin göndereceğin birilerini bekliyor olacak. Onun için de kapıyı açacak. Adamın hemen oracıkta ona bir sakinleştirici yapıp sessiz sedasız halletmesi lazım. Rourke, Teğmen diyerek elini uzattı. Eve düşünmeden elini verince de gülümseyerek sıktı. Eğer elimde bir patlangaç olsa seni işte bu kadar kolay bayıltabilirdim. 20'lerde bazı kötü semtlerde bayağı yaygındı avuç içi patlangaçlar. Ama çoğunda uyuşturucu filan değil doğrudan strikninin olurdu. Yıllarca insanlar el sıkışmaktan kaçınır olmuştu. Sende ne kadar tekinsiz ıvır zıvır varsa hepsini biliyorsun bakıyorum. Partilerde havayı ısıtmakta patlangacın üstüne yoktur. Şimdiye kadar araması gerekirdi. Eve odada volta atmaya koyuldu. Her seferinde cinayetle kurbanın bulunabileceği en erken saat arasını biraz daha yakınlaştırdı. Benim ona iyice yaklaşmamı istiyor. Bu şekilde kendisini daha üstün hissediyor. Benim hemen arkasında olduğumu bilmek onu heyecanlandırıyor. Kurbanını daha kanı soğumadan bulmamı istiyor. Belki buradan aramayı planlıyordu. Bu seferki avını ele geçirir geçirmez. Bunu da düşündüm. Fark etmez. Yine de yakalarız. Bu odayı araması gerekecek. Brian olarak giriş yapacak memur cüssesiyle ve genel havasıyla Brian'ı oldukça andırıyor. McNabb de bağlantıya memurun sesini Brian'ın sesine benzetecek bir şeyler taktı. Görüntüyü de bulandırdı. Adamı kandırırız. Ama beni aramadan harekete geçeceğini sanmıyorum. Benim hazır olduğumdan emin olmak ister. Eve kol cihazına bakıp küfretti. Jackson 15 dakika sonra Brian adıyla giriş yapacak. Nerede bu orospuço? Daha yatak odasındaki bağlantı ilk biplediği anda Eve içeri dalmıştı bile. Çekilin diye emretti. Bütün cep bağlantılarını öteki odaya götürün. Ses çıkarmayın. McNabb fon hologramını ver. Geliyor. McNabb'in bir tuşa dokunmasıyla merkezdeki çalışma odasının görüntüsü bir iki titreyerek odaya yayıldı. Odanızdasınız Dallas. Eve, bulun şunun yerini diye emrettikten sonra bağlantıyı açtı. Dallas, cinayet masası. İyi olduğunuza çok sevindim Teğmen. Aynı ses. Ekranda aynı karışık renkler. Beni özledin mi? Çiçek yollama çok zarif bir davranıştı. Hele beni havaya uçurmayı başaramadığını düşünecek olursak. Halbuki senin basına yaptığın açıklama pek zarif değildi. Sözlerini çok kaba buldum. Peki ben neyi kaba buluyorum biliyor musun arkadaş? Birinin hayatını sahibinden izin istemeden almayı mesela. Böyle şeylere gıcık olurum. Eminim ki bu tür kişisel takıntılarımızı karşılıklı uzun uzun tartışabiliriz. Ama adi teçhizatın ve eğitimsiz teknisyenlerinle bu iletiyi kaydedip yerimi bulmaya nasıl umutsuzca heveslendiğini de çok iyi biliyorum. Bu sözünü çok kaba bulacak birkaç e-dedektif tanıyorum. Hoparlörden adamın samimi, neşeli kahkahası geldi. Eve kulak kesilerek dikkatle dinledi. Çok genç. Farklı şartlarda karşılaşmış olsaydık seni çok severdim sanıyorum Teğmen. Zevksizliğini bir yana bırakırsak tabii. Şu evlendiğin İrlandalı sıçanda ne buluyorsun söylesene. Yatakta çok iyi. Eve, adamın onu iyi görebildiğini umarak arkasına yaslanıp gülümsedi. Burada senin hakkında bir uzman profili var da, senin o alanda muhtemelen zayıf olduğunu söylüyor. İlaç kullanmayı düşünebilirsin belki. İşe yarayan ilaçlar var, bir eczaneye sor bak. Adam, benim kalbim de ruhum da saf ve kutsanmış diye karşılık verdi ama Eve nefesinin bir an teklediğini duydu. Bu iktidarsız demenin kibarcası mı? Orospu seni. Sen benim hakkımda hiçbir şey bilmiyorsun. Seninle yatmak istediğimi mi sanıyorsun? Onu da yaparım belki. Tanrı öyle ister belki. Tohumlarınızı yere saçmaktansa bir fahişenin karnına atmanız yeğdir. Yoksa 31 çekerken de mi zorlanıyorsun? Bu çok fena işte. Belki kendinle oynarken anneni aklından çıkarmayı başarabilirsen işi bitirebilirsin. Keyfin de biraz yerine gelir. Annemi ağzına alma. Adamın sesi incelip tarazlanmış, tiz perdeden ve titrek çıkmaya başlamıştı. Bingo diye düşündü Eve. Güçlü kadın, annesi çıktı. Nasıl biri? Seni hala o mu yönetiyor? Yoksa evde oturmuş, senin boş zamanlarında ne işler çevirdiğinden bir haber seni mi bekliyor? Eve'in aklına o sabah kayalıkların yanındaki kilisede tanık olduğu ayin geldi. Her pazar ayine hala beraber mi gidiyorsunuz? İntikamcı Tanrı'nla da orada mı buluşuyorsun? Düşmanlarımın kanı zehirli şarap gibi cehenneme doğru akıyor. Seni öldürmeden önce sen de bu acıyı tadacaksın. Bir kere denedin, başaramadın. Niye biraz daha yaklaşmıyorsun? Çık karşıma, teke tek dövüşelim. Sıkıyor mu? Zamanı gelince, bir fahişenin sözüyle yolumdan sapacak değilim. Adamın sesi boğulup titredi. Eve başını yana eğip kulak kesildi. Yoksa ağlıyor mu? Bugünden tezi yok. Daha görevimi tamamlamadım. Daha bitmedi. Zamanına ben karar veririm. sana ne zaman karşıma çıkacağını ben söylerim. Lanetlenmiş ruhların dördüncüsü bugün tanrısına kavuşuyor. 2 saat içinde. Adam derin, titrek bir soluk aldı. Domuzu bulup boğazlanmaktan kurtarmak için yalnızca 2 saatin var. Günahkar, kendi günahlarıyla yakalanacak. Kendi kötülüğünün ağına takılacak. Ölümü, disiplinsizliği yüzünden olacak. Akılsızlığının vahameti, kaybına sebep olacak. Bunlar da İncil'den mi? Sen de hep aynısın canım. İnsan sıkılıyor. Hayat için ne gerekiyorsa İncil'de vardır. Şu anda elime düşmek üzere buraya geliyor. Fiyakalı ve bakımlı köpekler ve düşük maaşlı dadılar diyarında homurdanan bir domuz. Bu ne biçim ipucu böyle? Çok yaklaştım herhalde, dürüstçe oynamaktan kaçtığına göre. Gayet dürüst oynuyorum ama madem istiyorsun, al bir ipucu daha. Arkada güneş batıyor. Gece olmadan önce bu Yahuda da ihanetinin bedelini ödeyecek. 2 saat. Şu andan başlayarak. İleti son bulunca Eve, bana verecek iyi haberlerin var mı McNabb diye sordu. McNabb başını kaldırıp yeşil gözleri parlayarak cevap verdi. Onu buldum. Eve yavaşça yerinden kalkıp hologramı kendisi kapattı. Benimle oyun oynama McNabb. İleti D sektöründen geliyor. Bölge 54. Eve şehir planının başına seyirtip çabucak 54. bölgeyi buldu. Orospu çocuğu, o bölgede lüks kuleler var. Bok herif orada, ilk cinayeti işlediği yerden çalışıyor. Peabody, orada kısırıyor muyuz diye sordu. Eve elini kaldırarak soruları durdurup düşündü. 2 saatten az zamanım olduğunu söyledi. İşini aceleye getirmeden yapıyor, en az 1 saatini burada geçirecek şekilde ayarlamıştır. Şimdi bu odayı aramak üzeredir. Jackson geldi mi? Yan odada. Pekala, bizim oğlana biraz zaman tanıyalım. Aletlerini çoktan toplamıştır. Hiçbir şeyi son dakikaya bırakmıyor. Şimdi aracına binecek. Hiçbir trafik kuralını çiğnemeden buraya gelecek. Çok programlı hareket ediyor. Lüks kulelerde bir ekibe daha ihtiyacımız olacak ama içeri girmelerini istemiyorum. Eğer beraber çalıştığı birileri varsa ve geride kalıp bekliyorlarsa bizimkine haber uçurabilirler. Eve, iletişim cihazını çıkarıp Whitney'i aradı ve rapor verdi. Bu aşamada izleyecekleri stratejiyi bildirdi. Sakinleşmiş, zihni açılmış bir halde etrafa emirler yağdırmaya başladı. Odadaki faks çalınca durup tekrar Whitney'i aradı. Temasa geçti komutan, şimdi okuyorum. Hedefe 15 dakika içinde üniformalı bir şoförün onu almaya geleceğini bildiriyor. Hedefin odada beklemesini söylüyor. Demek ki beklediğimiz gibi işi burada bitirmeyi planlamış. Hedeften lobiden bağlantıyla sinyal verilince asansörü göndermesini istiyor. 3 kere çaldıracakmış. İleti bu kadar. Şimdi yoldadır. Lüks kulelere bir ekip gönderiyorum. Sana cinayet masasından 2 dedektif, 3 de memur daha verebilirim. Sivil olsunlar komutanım. EAD'den de en az 1 adama daha ihtiyacım var. Zaten orada EAD'den 3 kişi var Dallas. Kaynakları zorluyorsun. Eve dişlerini sıktı. Aynı anda 2 yerde birden olabilseydi, ah! Tamam, öbür ekibe ben McNabb'i gönderirim. Gerekli teçhizatı bir minibüsle çıkarıyorum. Bu hattı açık tut. Peki efendim, McNabb? McNabb'in bozulduğu her halinden belli oluyordu. Beni atıyor musunuz yani? Tam işi bitirmek üzereyken. Onun inini bulmanı istiyorum. Adam buraya geliyor. Burada enseleyebiliriz. İyi. Onun inini bulmanı istiyorum diye tekrarladı. Çünkü bizi atlatıp oraya geri kaçacak olursa biz kaçacak yer bulamayız. O deliği bul McNabb, bul ve tıka. Bu bir emirdir dedektif. McNabb burnundan soluyarak pardösüsünü aldı. Cinayet masası EAD'nin bilmece çözmekten başka işe yaramadığını düşünür zaten. Cevapları bilmediğiniz zaman tamam ama cevabı bulduk mu bizi hemen gerisin geri kayıt cihazının başına postalarsınız. Sinir krizleriyle uğraşacak vaktim yok. Buradaki diğer elektronikçileri bilgilendirip işi onlara devret. Eve, öfkeli adamının yanından geçerek salona gitti. Jackson dışında herkes dışarı. Salonda kimse kalmasın. Yerlerinizi alın. Silahları düşük seviyeye getirin. Adamı canlı istiyorum. Kaşlarını kaldırarak Rourke'a baktı. Siviller boş odaya. Kablosuz interkomlardan birini alıp ona uzattı. Seyretmek istersen seyredebilirsin. Eminim çok zevkli olurdu Teğmen. az önce bir elektronikçinizi dışarı gönderdin. Ben onun yerini alayım. Rourke, Eve'in itiraz etmesine meydan vermeden kuralları birazcık esnet dedi. Yan odada boş boş oturmaktansa elektronikçilere yardım etmem daha çok işine yarar. Eve onun kullanılan ekipmanlardan, elinde kalan elektronikçilerin ikisinden de daha iyi anladığını gayet iyi biliyordu. Birinci yatak odasına diye komut verdi. Zaten gözümün önünde olman daha iyi. Jackson, kapıdan uzak dur. Adam kapıyı çalınca cevap vermeden işaretimi bekle. Peabody, ikinci yatak odasının kapısında dur. Güvenlik interkomunu kullan. Tetikte ol. Kumanda odasına doğru yürürken, iletişim cihazını çıkarıp bilgi vermeye koyuldu. A takımı yerlerinize. B takımı, C takımı hazır olun. Üniformalı şoför görürseniz gözünüzü ayırmayın. Ama yaklaşmayın ve yolunu tıkamayın. Şüpheli gelince cep bağlantısı ya da otelin bağlantısını kullanacak ve çatı katı asansörüne binecek. Tekrar ediyorum, yalnızca gözle takip edin. Hiç kimse adama müdahale etmesin. Buraya çıkmasını istiyoruz. Adamı ele geçirince size işaret vereceğim. O zaman bu bölgeye gelin. Rourke kulağını eğilerek, bu polis konuşmalarına bayılıyorum diye mırıldandı. Sivil gevezelik istemiyorum. Eve, ekranların karşısına dikilip bütün adamlarının yerlerinde olup olmadığını kontrol etti. Kendi kendine geliyor diye mırıldandı. Her an burada olabilir. Hadi bakalım seni köpek. Şimdi sen benim elime düşmek üzere buraya geliyorsun. McNabb'in asansörden indiğini gördü. Genç adamın kararmış yüzünü, gergin duruşunu fark ederek hala burnundan soluyor diye düşündü. Takım çalışmasının değerini öğrenmesi gerekiyordu. McNabb'in gözleriyle lobiyi taradığını gördü. Kendisi de aynı şeyi yapmaya koyuldu. Bir droid, ipek gibi parlak, uzun, dümdüz tüylü iki köpeğin zincirlerini tutmuş gezdirmeye çıkarıyordu. Lobinin ortasındaki fıskiyeli havuzun etrafını dolaşan yuvarlak banka oturmuş, ciddi siyah iş kıyafetli bir kadın, cep bağlantısından birine sinirli sinirli bir şeyler anlatıyordu. Bir taşıyıcı valizlerle dolu elektrikli bir taşıma arabasını ana kapıya doğru sürüyordu. Kapılardan içeriye lame bir kayışla bağlı bir kanişle bir kadın girdi. Kadın da köpek de pek süslüydüler. İkisinin başında da birbirinin aynı lame kurdeleler vardı. Kadının arkasından çelik kolları, alışveriş torbaları ve kutularla dolu bir droid hizmetçi geliyordu. Zengin turistler diye düşündü Eve. Yılbaşı için şimdiden alışveriş telaşına düşmüşler. Sonra adamı gördü. Hemen droidin arkasındaydı. Üzerinde uzun siyah bir pardösü, başında gözlerine kadar indirdiği bir şoför kepi, gözünde güneş gözlüğü vardı. Geldi. Eve'in sesi bir fısıltıdan ibaretti. Muhtemel hedef ana kapılardan içeri giriyor. Erkek. 1.75. Siyah pardösü. Gri şapka, güneş gözlüğü, elinde siyah bir çanta var. Takım liderleri anlaşıldı mı? Anlaşıldı Teğmen. Görüş alanında, şüpheli sol cebinden cep bağlantısı çıkarıyor. Havuzun soluna doğru yürüyor. Sonra birden her şey ters gitmeye başladı. Kaniş yüzünden. Eve kendi gözleriyle gördü. Küçük köpek birden deli gibi havlayarak sahibinin elinden kaçtı, bağırıp hırlayarak Afgan tazılarına doğru seyirtti. Bir gürültü patırtıdır koptu. Korkunç bir savaş başladı. Köpeğini kurtarmak için karoların üzerinde koşan lame kurdeleli kadın, köpeklerin kavgasını seyretmek için ayağa kalkmış olan iş kadınının yanından geçerken dengesini kaybetti. İş kadınının havuza yuvarlanmasına ramak kalmıştı. Cep bağlantısı elinden fırlayıp, dosdoğru taşıyıcı kılığındaki sivil polislerden birinin tam alnının ortasına çarptı. Polis, şaşkın bakışlarla bir an yerinde sallandıktan sonra kütük gibi devriliverdi. Havada uçuşan küfür ve bağırışlara, kavgacı köpeklerden birinin çarptığı bir sehpadan yere düşen iki kristal vazonun şangırtısı karıştı. Üç taşıyıcı yardım etmek için koştular. İlk gelen ödül olarak güzel bir ısırık aldı. Afgan tazılarından biri sıçrayıp kendini kurtardı. Kaçmak üzere ana kapılara doğru fırladı. Köpek hızla tam o sırada kapıya yaklaşmakta olan McNabb'in dizlerinin arka tarafına tosladı. McNabb savrularak kafasını kapıya çarptı. Eve, kapı görevlisi kılığında kapının önünde bekleyen adamının elini ceketinin altına götürerek silahına davrandığını gördü. ''Silahlarınızı gözden saklayın, Allah kahretsin silah çekmeyin, yalnızca it dalaşı bu.'' Ama 30 saniyelik it dalaşı boyunca gözlerini hedeften hiç ayırmadığı için adamın onları fark ettiğini tam fark ettiği anda gördü. Adam cep bağlantısını hemen cebine soktu. Bir an dehşet içinde kaskatı kesildi, sonra fırladı. Deşifre olduk. Şüpheli yaya olarak güney girişine yöneldi. Güney girişini tutun. Eve, iletişim cihazıyla adamlarına komut verirken bir yandan da daireden fırlayıp asansöre doğru koşuyordu. Tekrar ediyorum, güney girişini tutun. Şüpheli kaçıyor, silahlı ve tehlikeli olabilir. Onunla birlikte asansöre dalan Rourke'a bakmadı bile. Rourke, neredeyse kapılara varmak üzere deyince, Eve onun mini interkomlardan birini yanına almayı akıl ettiğini fark etti. Ellsworth, senin tarafa geliyor. Gördüm onu Dallas, yakaladım. Asansör kapıları açıldığı anda Eve fırlayıp güney girişe doğru seyirtti. Ellsworth kapının önünde baygın yatıyordu. Onu uyuşturmuş Allah kahretsin. Silahını çekip kapıdan çıktı. Şüpheli kontrollü bölgeden çıktı. Güney girişinde baygın bir memur var. Şüpheli yaya. Eve köşeye doğru koşarken çığlığı duydu. Adam bir kadını bir arabadan dışarı çekiyordu. Eve yolun kenarına ulaşıp silahını doğrulturken adam kadını yola fırlatıp direksiyona geçmişti bile. Eve olduğu yerde dönerek girişe park ettiği spor arabaya doğru fırladı. Ben sürerim. Rourke arabaya ondan bir adım önce varmıştı. Ben arabayı daha iyi tanıyorum. Eve'in tartışacak zamanı yoktu. Yolcu tarafına atladı. Şüpheli gasp ettiği bir araçla 27. caddede doğuya doğru ilerliyor. Araç beyaz minijet, plakası New York City, Charlie, kodluyorum. C-H-A-R-L-I-E. Ben Dallas, peşinden gidiyorum. Kara ve hava desteğine ihtiyacım var. 4 blok ileride, şu anda Lex'e yaklaşıyor. Rourke arabayı turboya takıp roket gibi ileri fırladı. Eve, 3 blok diyelim, diye mırıldandı. Gözlerini dümdüz ileri dikmişti. Bir tramvayın yanından boyasını sıyırarak savrulup geçtiler. Rourke trafikte frenlere bir kez bile dokunmadan zigzaklar çizerek ilerlerken çaldığı araba pek salyangoz cinsinden sayılmaz dedi. Kullanmasını biliyorsa o mini jetlerde çok sağlam motor vardır ama uzun vadede bizi geçmesi mümkün değil. Şimdi yetişiriz. Kırmızı ışığa yaklaşırlarken Rourke gözüyle diğer yönlerden gelen araçların mesafesini ölçerek gazı kökledi. Arkasında patinaj izleri ve öfkeli korna sesleri bırakarak trafiği çaprazlama yarıp geçti. Evet, sağ kalırsak tabii. Şüpheli Lexington Caddesi'nden güneye döndü. Şehir merkezine doğru ilerliyor. Hava desteğim nerede kaldı? Eve, iletişim cihazına avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Hava desteği yola çıkıyor. Whitney'in sesi soğuk, sinirli ve kırık cam gibi keskin geliyordu. Kara birimleri doğu ve batı yönünden oraya doğru geliyor. 45. ile Lexington'ın köşesinde şüpheli araca ulaşmaları gerek. Eve, ben sivil bir araçtayım komutan dedikten sonra aracın tanımını verdi. Şimdi şüpheliyle aramızda 2 bloktan az mesafe var, yaklaşıyoruz. Şüpheli 50.yi geçiyor. Bir maksibüs önlerine fırlayınca Eve konuşmayı kesti. Ağzından tıslar gibi bir ses çıktı. Rourke aracı dikey vitese takıp birden yükseldi. Eve kendisi havalanırken midesi aşağıda bir yerlerde kalmış gibi geldi. Maksibüsün üzerinden kurbağa gibi sıçrayıp ileri doğru fırladılar. Ama mini jeti gözden kaybetmişlerdi. Ne tarafa döndü bu? Ne yana? Lanet olsun. Sağ diye karar verdi Rourke. Lanet otobüsün önünden sağa doğru sapacak gibiydi. Şüphelinin şu anda 49.'dan batıya doğru yol aldığını tahmin ediyoruz. Hava ve kara destek birimleri takip yönünü düzeltin. Köşeye geldiklerinde ışıklar değişti. Rourke beklemeden fırlayıp geçmeye hazırlanırken yayalar üzerlerine doğru elektrik mavisi bir şimşek gibi gelen arabaya zerre kadar aldırmadan sarı ışığı görür görmez yola fırladılar. Ne de olsa burası New York'tu. Salaklar! Hayvanlar! Eve daha sövmeyi bitiremeden Rourke yeniden havalanmış, kaldırımın üzerinden kayıyordu. Kimseyi öldürme Allah aşkına! Bir seyyar satıcının şemsiyesini neredeyse sıyırarak geçtiler. Ellerindeki valizlerle pazara değerli taş götüren 3 hasit Yahudisinin ödünü patlattılar. Seyyar satıcının fırlattığı bir armut, Eve'in camının yanından geçti. Eve'in gözleri mini jetin kuyruğunu tam 5. caddeye dönerken yakaladı. O köşedeki satıcı pek şanslı çıkmadı. Eve uzaktan satıcının arabasının devrildiğini, kendisinin de fırlayıp yeri öptüğünü gördü. Şüpheliyi kaybediyoruz. Şu anda 5. de. Eve gökyüzünü tarayarak hava biriminin gelip gelmediğini görmeye çalıştı. Ama tek görebildiği polis değil, medya helikopterleri oldu. "Komutan, hava desteğine ihtiyacım var. Kontrolde sorun çıkmış, destek gecikmiş, 5 dakika içinde yola çıkıyorlar." Eve dişlerini sıkarak "Çok geç, lanet olsun çok geç" diye mırıldandı. Arkasından yaklaşan polis sirenlerini duymak da içini rahatlatmadı. "Kalkışa hazır ol." Rourke yüzünde lazer gibi keskin ve ölümcül bir tebessümle dikeye takıp aracın burnunu havaya dikerek son hızla havalandı. Eve'in yüzünün bütün kanı bir anda çekilmiş, parmakları koltuğunun yumuşak derisine sımsıkı yapışmıştı. "Hey tanrım, nefret ediyorum bundan. Sıkı tutun, yukarıdan çapraz gidip yolunu keseceğiz." Saatte 100 kilometreye yaklaşan bir hızla 20 katlı binaların üzerine tırmandılar. Turist gezdiren araçların ve hava tramvaylarının bölgesine yükselirlerken cadde hızla uzaklaşıyordu. Eve, New York Büyükşehir Belediyesi turizm masasının gururla sunduğu manzarayı istemediği kadar doya doya seyretmeye fırsat buldu. Şehrin sunduğu eğlence fırsatlarını anlatan bir teviye bant kaydı kulaklarını patlatırcasına bağırıyordu. "Şurada!" Eliyle batıya işaret ederek bütün gücüyle bağırdı. Bu gürültüyü bastırmak pek kolay değildi. "Mavi mini jet, 5. 46. ile 45. arasında trafiğe takılmış." O sırada yarım blok ileride bir mavi mini jet daha gördü. "Allah kahretsin, 2 tane var. Aşağı in, gerekiyorsa kaldırma park et. Bütün birimler, 5. caddede 2 tane mavi mini jet, ikisi de duruyor. Biri 46. ile 45. arasında, diğeri 45. ile 44. arasında. 5. ve 43. güneye akan trafiği tutun." Rourke dalışa geçince Eve'in midesi ağzından fırlayacak gibi oldu. Sokağa 3 metre kala arabayı düzeltip bir maksibüs yoluna, en güneydeki minijetin tam karşısına neredeyse hissedilmez bir sarsıntıyla yumuşak bir şekilde indi. Eve arabadan fırlayıp silahını sürücüye doğrulttu. "Polis, dışarı, eller yukarı." Sürücü 25 yaşlarında bir erkekti. Sırtında fosforlu yeşil bir ceket, ayağında da aynı renkte zımbalı pantolon vardı. Yüzünden ter fışkırarak arabadan indi. "Allah aşkına durun, şoklamayın. Ben yalnızca kuryeyim. Yalnızca kurye, o kadar. Ekmek parası, o kadar." Eve adamı omzundan tutup arabaya çevirdi. "Öyle kal, ellerini arabaya daya." Adamın üzerine aramaya başladı. "Karımın bundan haberi olmasın. Avukat istiyorum. Bu işe başlayalı daha 6 ay bile olmadı." Eve cebinden kelepçelerini çıkardı. Adamın ellerini sırtına çekip kelepçelerken bunun o olmadığını çok iyi biliyordu. "Bu noktadan 1 milim uzaklaşacak olursan seni o anda şoklarım." Öteki arabaya doğru koşmaya koyuldu ama Rourke'un kendisine doğru geldiğini görünce yavaşladı. "Kuş beyinli bir uyuşturucu kuryesi, hepsi o kadar." "Öteki araba boş," dedi Rourke. "Bırakıp kaçmış." Çenesini sıkarak araç ve yaya trafiğiyle kaynayan caddeyi gözleriyle taradı. Yukarıdan süzülerek gidip gelen hava kızakları tıklım tıklım insan doluydu. Merkez istasyonu bir bloktan daha yakındı. Kaçırdık. 24. ayrımın sonu. Sayfa 296. Devamı 25. ayrımda.